Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 11. ayrım. Metroya bindiler. Brooklyn'i boydan boya geçip Coney Island'a kadar uzandılar. Vagonda otururken konuşmadılar. Metro hattı yerin altından kurtulup 15 metre yukarıda çelikten bir şeridin üzerinde ilerlerken geçip giden manzarayı izlediler. Bazen bakışları karşılaşıyor ve okulu asmanın keyfini keşfeden iki çocuk gibi dudaklarında muzipçe bir tebessüm beliriyordu. 15 kilometrelik bir yolculuktan sonra tren yavaşlamaya başladı. Brolin birbirini izleyen kahverengi kuleleri, akşamüstü loşluğunda yüzlerce pencerenin aydınlattığı dev sığınaklara baktı ve hayatında ilk kez deniz manzaralı bir sosyal konut gördüğünü düşündü. Öte yandan çağdaş dünyanın ironisi burada daha çok göze batıyordu. İnsanları kafeslere kapatıyor ancak asla elde edemeyecekleri sınırsız özgürlüğü balkonlarından görebilmelerine özen gösteriyorlardı. Coney Island istasyonu ıssızdı. Koridorlarda sidik kokusundan başka bir şey yoktu. Kış ayları boyunca mahallede yaşayan birkaç ihtiyarın dışında plajlara tek bir insan bile gelmezdi. Turist falan da yoktu. İlkbahar temizliğine kadar bütün çevre hüzne terk edilmişti. Annabel Brolin'i bir kulenin aldırışsız bakışlarının altında kalmış, sağlı sollu kapalı kızarmış patates tezgahlarının sıralandığı bir yaya yoluna sürükledi. Bir köşede kuş tüyü dolu The North Face marka parkalarına gömülmüş 6-7 genç konuşuyor, yanlarındaki radyodan da kulak tırmalayıcı rap müziği yükseliyordu. Konuşmaya ve ellerindeki cigaralıktan çekmeye öylesine dalmışlardı ki, yanlarından geçen çiftle ilgilenmediler bile. İki silüet, gecenin karanlığında, korku treninin rayları, kış uykusuna yatmış, uzun zaman önce karaya vurmuş bir deniz canavarının sırt iskeleti gibi görünen Luna Park'ın yanından geçti. Annabel birkaç basamağa işaret etti. Bu taraftan gidince oldukça sevimli bir gezinti oluyor. New York'u pek bilmiyorsunuz galiba. Birkaç yıl önce turist olarak gelmiştim. Öte yandan daha önce hiç Brooklyn'e ayak basmadım. Burası Brooklyn'e dahil olmasına rağmen Brooklyn'de sayılmayız. Kendine özgü bir dünyada sayılırız. Yazın buralar orta sınıfın cenneti olur ama kış gelince boş bir kafesten farksız. Ben bu halini tercih ediyorum. Basamakları tırmanınca Regilman Boardwalk ayaklarının altına serildi. Çevirenin notu, tahta döşenmiş yürüyüş yolu. Kıyı boyunca uzanan tahtadan sonu gelmez bir kurdele. Rüzgar, Annabel'in saçlarının arasına dolup örgülerini havalandırdı. Genç kadın ceketine biraz daha gömüldü. Brolin olduğu yerde kaldı. Ay ışığının altında parlayan gri kumları ve dalga seslerinden çekici bir deniz olduğu anlaşılan karanlık perdeyi seyredaldı. New York'a ilk kez gelenlerin çoğu böyle bir manzarayla karşılaşmayı beklemez. Zaten hemen hepsi bu görüntüyü kaçırır dedi genç kadın. Hiç şaşmadım. Durmadan dalgaların tepesini köpürten rüzgarın soluğu tuzluydu. Annabel kaldırımda birkaç adım attıktan sonra kumlara sıçradı. Brolin de zaman kaybetmeden onu izledi. Yavaşça yürüyerek biraz denize yaklaştılar. Biraz huzursuz olan Annabel, aralarındaki sessizliği bozmadan önce doğru kelimeleri bulmaya çalıştı. Biraz önce, neden özel dedektifliği seçtiğinizi sorduğum için meraklı biri olarak görünmek istemiyorum. Sorumu yanlış anlamadığınızı umuyorum. Bunu dert etmeyin. Bu öğlen bana yaptığınız yardımdan sonra size bir açıklama borçlu olduğumun farkındayım. Üniversitede insan, yabancıların merakını gidererek kendine müttefikler sağlar diyen bir profesörüm vardı. Bu fikir benim çok hoşuma gidiyor. Hassas bir noktaya dokunarak beni kendi tarafınıza çekeceğinizi mi umuyorsunuz diye gülümseyerek sordu Annabel. Gerek olacağını sanmıyorum. Çoktan çektim bile. Önce öfkeye kapılan Annabel birden adamın haklı olduğunu fark etti. Genç kadını daha ilk dakikalardan itibaren, özel dedektifin savunduğu konular kadar davranışlarındaki yumuşaklık da etkilemişti. Zaten gizli belgeleri vermesinin nedeni de buydu. Yine de böylesine açık sözlü davranabilmek için insanda belirgin bir cüret olması gerekiyordu. Annabel bundan da hoşlandığını kendine itiraf etmek zorunda kaldı. Sahilde bir çıkıntının üzerine oturdular. Annabel cebinden iki bira şişesini çıkarıp birini arkadaşına uzattı. Birkaç yıl Portland polis örgütünde müfettişlik yaptım diye söze başladı Brolin. Başlangıçta kendime hedef olarak FBI'ya girmeyi ve profil uzmanı olmayı koymuştum. Önce üniversiteye gittim. Ardından da FBI bürolarını dolaştım. Quantico'daki eğitim kurslarına katılıp federal ajan bile oldum ama sonunda her şeyden vazgeçtim. Mesleğin çevresinde kendimce bir düş yaratmıştım ama sahadaki uygulama bana bambaşka bir görüntü sundu. Günlerimin geri kalanını bana uygun olmayan koşullarda bir meslek hayatıyla geçirmekten ürktüm. Ne istediğini bilmeyen, şımarık bir çocuk gibi görünmeyi bile göze alarak ayrıldım. FBI'de geçen 2 sene ve Oregon'a sadece bir gidiş biletiyle Portland polisine katılıp soruşturmalarda görevlendirildim. Sonra da profil uzmanı eğitimim sayesinde daha önemli dosyalar üzerinde çalışma fırsatı yakaladım. Ocak soğuğunun serin tuttuğu Bud Light şişesinden bir yudum aldıktan sonra devam etti. Leland Beaumont'un seri cinayetlerine kadar. Onun ardından da Portland celladının. Ulusal basın konuyu ele aldığında adamın adını Portland cellatı olarak değiştirdi. Belki böylesi daha erişilebilir olacağı için. Yanlış hatırlamıyorsam bir sürü adam da öyle değil mi? Broly'nin gözleri 30 metre kadar ötelerinde durup dinlenmeden köpüren Atlantik dalgalarına daldı. Pek değil, özetlemesi güç. Bir sürü adı var. Karga, hayalet. Ama sonuçta bütün ipler tek bir kişinin elindeydi. Onu düşündüğümde Dante adını kullanıyorum. O dönemden her anı onda hüzün dalgaları yaratıyor, ızdırap kasırgaları göğsünü eziyor, yıldırımlarıyla yüreğini ve ruhunu acıtıyordu. Müfettişlik yıllarının hatıraları durup dinlenmeden gidip Portland celladına, Dante'ye ve Dante'nin hayatını nasıl alt üst ettiğine dayanıyordu. Soruşturma ona her şeyi vermişti. Hem düş kırıklığı hem de mesleki şöhret, heyecan, hareket, hatta aşk. Ve onu son bir parçalanışa, işin içine fazlasıyla karıştığından, engelleyemediği insan kayıplarına ve sonunda istifaya sürüklemişti. Neden Dante de gerçek adı değil? Broly düşlerinden uyanıp şişeyi dudaklarına götürdü. Ona benzediği için dedi, bir yudumun ardından, cehennemin katlarından geçtiği için. Belki de kimliğini reddettiğim için diye itiraf etti kısa bir sessizlikten sonra. Annabel kaşlarını çattı ama soruyu sormadı. Cevabın Broly'nden gelmesi gerekiyordu. Tanınmayı hak etmemişti dedi Broly sonunda. Her yerde ondan bahsedildi. Hakkında kitaplar yazıldı. Oysa kurbanları unutulacak, isimsiz yüzler olarak kalacak. Broly kafasını genç dedektife çevirdi. Bu da benim onu kişiliksizleştirme yöntemim. Annabel'in gösterdiği anlayışın sahte ya da iğreti hiçbir yanı yoktu. Son derece samimiydi. Ta başından beri bu adamda güven veren bir şey vardı. Başkalarının yargılarından tümüyle sıyrılmıştı. Toplum içinde yaşıyordu ama ruhu köleleşmemişti. Broly'nin çevresinde gerçek özgürlük işaretiyle bunun bedeli olan ızdıraptan bir hare vardı. Teselli etmek istercesine elini Broly'nin koluna koyan Annabel, Dante denilen adama karşı böylesi bir nefretin nasıl doğduğunu merak etti. Bu nefrette işlediği suçların çok daha ötesinde kişisel bir şeyler vardı. Dante tutuklandığında her şeyden uzaklaştım. Ardından da polislikten istifa ettim. Daha sonra ne yapacağımı bilmeden aylarca seyahat ettim. Sizi döndüren ne oldu? Rüzgarın taşıdığı sesi tatlıydı. Bir okşayış gibi yumuşaktı. Taş. Okyanusa bakarak bir yudum daha içti. Giderken kaçmıyordum. Bir çağrıya, büyük nedenin çağrısına uyuyordum. Hayatlarımızın anlamının çağrısına. Yaşlı Avrupa bana bunun için ideal bir yer gibi göründü. Tarihimizin beşiğinde, devam etmenin nedeninin peşinde dolaştım. Önce Fransa, sonra İtalya. Yunanistan'ı keşfetmeden önce, savaştan çok kurbanı olduğu dezenformasyonca parçalanan eski Yugoslavya'dan geçtim. Ne var ki içimde hiçbir şey çınlamadı. Karkason surlarından, güneşin batışını, ülkesinde Herkül'ün kahramanlıklarını anlatan denizi gördüm ama hiçbiri bana bir şey söylemedi. Bir sonraki durağım Mısır oldu. Orada 6 ay kaldım. Size o ülke hakkında, insanları hakkında, Kahire, Han el Halili, Nil Nehri hakkında, bütün o zenginlikleri hakkında o kadar çok şey anlatabilirim ki. Orada kendimi unuttum. Peşimi kovalayan korkunç görüntüleri kafamdan attım. Artık ben değildim. Yeni bir arkadaşın evinde tartışmalarla geçen bir gecenin sabahında Gize'ye gittim. Piramitler üzerinde söken şafağı izledim ve güneşin 4500 yıllık bu yaşamın üzerindeki yorulmak bilmez balesi gözlerimi açtı. Bir rüzgar kalıntısı, kumulların üzerinde koşturan toz tabakasını kaldırıyordu. Harika bir manzara. İnsan elinin yarattığı üç geometri ecesi orada dikilmiş, yıldızların güdük ebediyetine meydan okuyordu. Zamanın ötesinden, tarihin ötesinden insanlar bana sesleniyordu. Ölülerin cesareti o çölün kumlarında süzülürken ve Atina ile Akropoli, Karkason ve kulelerini, duvarcılarla çağdaşlarını yeniden gördüm. Kahire'ye döndüm. İbni Tulun'un sütunları arasında bütün bunları uzun uzun düşünüp sonunda minarelerin ezgisine elveda dedim. Gözleri anılarla titreşiyordu. Bu kez daha güvensiz bir sesle ekledi. İşte bütün bunlar film gibi. Bütün yaşadıklarını, geçirdiği değişimleri aktarmayı beceremeyeceğini hissediyordu. Zaman tekerleği kavramını taşta algılamıştı. Bütün bu yaşam parçaları, isimsiz yaratıkların hıçkırıkları ile tebessümlerini taşıyor ve bütün bu toz şimdi gırtlağını öylesine sert çiziyordu ki, karşılaştırdığında kendi hıçkırıklarını acı buluyordu. O, bugünü yaşıyordu ve bu benzersiz hakkı bozmaya cesaret edemezdi. Oregon onu büyük mevsimler vasinin kucağına çekmiş, Brolin'de yaşlanmasına, içtenliği yaralanmış olmasına rağmen kendini yeniden toprağının soğuk göllerinin ve nehirlerinin bağrına salmıştı. Acılarından kurtulamamış, sadece çöl rüzgarının ve tarihin bilgeliği sayesinde güçlenmişti. Kendiyle barışmış, karşılığında da cevabı bulmuştu. Hiçbir cevap olmadığını kabullenecekti artık. Özel dedektif oldum. Çünkü bir soruşturma yürütmek benim en iyi bildiğim şeydi. Oldukça tuhaftır ama bende suçlu doğasını anlama becerisi var. Gönlüm bu yeteneğin kullanılmadan kalmasına razı olmadı. Ben de onu ihtiyacı olan herkesin hizmetine sunuyorum. Günün birinde insanın sevdiği biri kaybolursa, başına ne geldiğini bilememekten daha korkunç bir şey olmayacağı kanısındayım. Sadece kayıp dosyaları üzerinde çalışmamın nedeni de işte bu. Çoğu evden kaçış, aralarında bir kısmı da suçlarla ilgili. Ailelere cevabı veriyorum. En kötüsü olsa da. Ama onları bilinmezin ortasında bırakmıyorum. Şişesini bitirdikten sonra Annabelle'e baktı. Genç kadın, ağzı yarı açık, değişik bir bakışla süzüyordu onu. Sanki birden nerede olduğunu, ne yaptığını hatırlamak istiyormuş gibi ard arda birkaç kez gözlerini kırpıştırdı. Ne diyeyim, ben... Kelimeler dudaklarında öldü. Oysa ona o kadar çok sırrını açmak, çektiği acılardan bahsetmek, mümkün olabileceğini hissettiği bu yakınlığı, bu dostluğu beslemek isterdi. Ki Brady'yi, kaybolan kocasını anlatmak, her kapı çarpışında belki odur diye canlanan çılgınca umudu, dayanılması çok güç gece yalnızlıklarını, başka her şeye kapıyı kapatan beklemenin yaşanmaz kıldığı bu hayatı. Brolin'in sözlerinde ve bütün davranışında muhtemelen bir anlayışın tohumları vardı ama Annabelle içini açmayı beceremiyordu. Brolin gözlerini genç dedektiften ayırmıyordu. Ne var ki Brolin bütün bunlardan uzakmış gibi Annabelle ne bir çekim ne bir ilgi algılıyordu. Sadece iyilik. İyi misiniz diye sordu eski polis. Annabelle elindeki şişenin boynunu sıkıp belli belirsiz bir evet mırıldandı. Okyanus hala ayaklarının dibine devriliyor, doğaya karşı reveransını yorulmaksızın sürdürüyordu. Buradan yıldızların görülebileceğini sanmazdım dedi Brolin. Çok yıldız yok ama bu kadarı bile güzel. Kafasını yakasının kürküne gömen Annabelle sessiz kaldı. Kumsalda bir saat daha kalarak sohbet ettiler. Her şeyden ve hiçbir şeyden bahsettiler. Ama özellikle genç kadının yüreğini dağlayan o gözyaşı tadı hariç. Buna büyük özen gösterdi Annabelle. New York, 10 milyon yalnızlığın kentiydi ve birçok noktada istisna oluşturmasına rağmen Annabelle de genel kuralın dışına çıkamıyordu. Uzakta, Büyük Babil'e yaklaşmaya başlayan bir yük gemisinin silyon fenerleri göz kırptı. 13. Cehennemde en kötü şey seslerdir. Rachel bunu burada, lanetlilerin arasında geçirdiği her dakika, her saat, her gün daha iyi anlıyordu. Bulunduğu yer oldukça geniş olmalıydı çünkü ötekilerin çığlıkları kulağına boğuk geliyordu. Tam o anda 20 yaşındaki Rachel Foley, büzülerek küçücük bir mağaraya benzeyen mekanın kayalık duvarına dayanmıştı. Sürekli akan su, onda panik bitkinliği sonrasının ilk uykularındaki gibi ninni etkisi yapmıyordu artık. Hayır, tam tersine, şu anda onu çıldırtacaktı. Bunun, ormanın ortasındaki bir kayadan sızan küçük bir çeşme olduğu söylenebilirdi. En azından başlangıçta. Oysa şimdi aynı su, Alien filmindeki canavarın keskin dişlerinin arasından sızan salyayı hatırlatıyordu. Daha da kalleşi, nereden geldiğini söylemek imkansızdı. Ses kapının arkasından, yukarıdan hatta duvarlardan geliyordu. Rachel kendini sürekli olarak sıvıya batmış hissediyordu. Her yandan rutubet sızıyordu. Uzunca bir süredir zaman kavramını yitirmişti. Burada ne güneş ne de ay vardı. Yine de köpeğin saatlerdir inlediğinden emindi. Onun böyle inlemesini duymaya daha fazla dayanamayacaktı. Hayvan hiç ara vermeden küçük çığlıklar, acı dolu tiz sesler çıkarıyordu. İşinin bitirilmesi için yalvarıyordu. Evet evet, hayvan bile öldürülmek istiyordu. Çok uzakta değildi. Kapının arkasında, koridorda. Izdırabının yankısı, gücünden hiçbir şey kaybetmeden Rachel'a kadar uzanıyordu. Birkaç kere tırnaklı patileriyle duvarları kırbaçlamıştı. Kazıma sesi kolayca ayırt edilebiliyordu. Ardından bitkin düşmüş olmalıydı ki artık inlemeden başka bir şey duyulmuyordu. Rachel döşeğine kadar süründü. Bulunduğu yer daracıktı ve yaşamak için gerekenin asgarisini içeriyordu. Su leğeni, somyası, korkunç gıcırtılar çıkaran eski ve tozlu bir yatak. Aydınlatma olarak da mumlar. Buraya nasıl gelmişti hiç bilmiyordu. Ablasının evine yerleştiği günden beri haftada birkaç kez yaptığı gibi Megan'ın atını almıştı. Bir saatlik bir gezinti, mahmuzlamadan, atı dört nala kaldırmadan, daha şimdiden bebeğini düşünüyordu. Sadece gücü ve kendisiyle at ve orman arasındaki ahengi hissetmek. Hava bozulmaya yüz tuttuğunda geri dönmüş ve tarlaya girmek için toprak patikadan çıktıktan 100 metre sonra o adam belirivermişti. Burada onunla ilgilenen de oydu. Yemeklerini o getiriyordu. İlk başlarda tecavüz edeceğini düşünerek dehşete kapılmıştı. Oysa adam ona dokunmamıştı bile. Şimdilik ağlamıştı. Gırtlağındaki ağrının keskinliği yüzünden uyuyamayacak duruma gelinceye kadar ağlamıştı. Şimdi en ufak bir gürültüde bile ürperiyordu. Adam arada bir onu görmeye geliyor, kapıyı açıp ona bakmak için oturuyordu. Hiçbir şey söylemeden, yüzünde en ufak bir ifade yoktu. Her şey gözlerindeydi, parlıyorlardı. Sonra kalkıyor ve gidiyordu. Bir seferinde kapıyı arkasından daha yeni kapatmıştı ki, Rachel epeyce uzaktan bir çığlık duydu. Bir kadın çığlığı. Ses hemen kesildi. Bir keresinde de bir kız çocuğunun hıçkırıklarını duyduğunu sanmıştı ama o ses de hemen susuvermişti. Hem üstelik sızan su yüzünden kesin bir yargıya varmak imkansızdı. Rachel, buraya geldikten kısa bir süre sonra adam elinde dijital bir fotoğraf makinesiyle içeri girmiş ve onun fotoğrafını çekmişti. Sadece bir kez. Giderken de konuşmuştu. Rachel böylesi bir ses tonu beklemiyordu. Tatlı, neredeyse dostçaydı. Daha sonra bir fotoğrafa daha hak kazanacaksın demişti. Birkaç ay sonra. Rachel bağırmıştı. Adamın üzerine atılmıştı. Beriki çevikti. Genç kızı anında durdurmasından böylesi hareketlere alışık olduğu anlaşılıyordu. Yüzüne sadece bir kez büyük bir kuvvetle vurmuş, Rachel burnunun çatırdadığını duymuştu. Bir kez daha vurmuştu adam. Ağır bir yumruk, vahşice. Rachel kendi kanından damlaların havaya saçıldığını görmüştü. Bir yumruk daha, bir daha. Şimdiki köpek gibi kesik kesik inleyene, bilincini yitirene kadar. Boşluğa dalarken yanında adamın tebessümüyle ortaya çıkan gri dişlerinin anısını götürmüştü. Rachel bitkindi. Artık durmadan titriyordu. Kararını vermişti. Yapmalıydı. Bu son şansıydı. Ona söylemek zorundaydı. Adam ne de olsa insandı. Belki de duyduklarından etkilenirdi. Rachel, umutsuzluğunun verdiği saflıkla ürpertici zindanın dibinde son umuduna tutunuyordu. Uzunca bir süre sırrını adama açacağını kendi kendine tekrarladı. Suyun sızıntısı ve köpeğin inlemesi aklından gidene kadar. Gözleri boşlukta kaybolan Rachel neredeyse yemeğini uzatmak için kapının altındaki kapağın açıldığını bile fark etmeyecekti. Açık kapağın arkasındaki ayakların oldukları yerde çakıldığını gördü. Kızıl ışıltılar, koridorun zeminine dans eden şekiller yayıyordu. "Bekleyin," diye yineledi. O zaman köpeğin sustuğunu fark etti. "Sakın cesaretini yitirme." "Size bir şey söylemek istiyorum." Kelimeleri güçlükle telaffuz etmişti. Sesi, ağzında çakıl taşları varmış gibi tuhaf çıkıyordu. Kapının öte tarafında hala bir tepki yoktu. Adam oradaydı. Rachel, ayaklarının gölgesini seçebiliyordu. Bekliyordu adam. "Beni dinleyin," dedi soluk soluğa. "Size bir şey söylemek istiyorum. Polise bir şey anlatmayacağıma yemin ederim. Bir hikaye uydururum. Hem zaten burası çok karanlık. Yüzünüzü de görmedim. Onun için sizi görsem de tanımam. Bırakın beni gideyim beyefendi. Ben hamileyim. Bir bebek bekliyorum." Öte yandaki adam elini üzerine koyduğunda kapıdan boğuk bir çarpma sesi çıktı. Beceriksizce yapılmış gözetleme deliğini açınca Rachel üzerini oburca kolaçan eden koskocaman gözleri gördü. Adam alaycı bir sesle konuştuğunda genç kızın göğsüne korkunç bir acı saplandı. "Sen ne sandın ki? Bunu elbette biliyorum. Bunun için buradasın ya." 11. ayrımın sonu. Sayfa 101. Devamı 12. ayrımda.